Ayrım 42, sayfa 437, bölüm 57, gök gürültüsü. Bjørnholm ile Beit Lønn, laboratuvarın çelik masasının başında, lambanın göz kamaştıran ışığının altında önlerinde duran lacivert kayak pantolonuna bakıyordu. Bu kesinlikle sperm lekesi dedi Beit. Ya da bir sperm çizgisi dedi Bjørnholm, şekline baksana. Boşalmak için çok az bir miktar, daha çok ereksiyon halindeki ıslak bir penis, pantolonu giyen kişinin bacak arasına sürtünmüş gibi duruyor. Bruun homoseksüel demiştin değil mi? Evet ama pantolonu Adele ödünç verdikten sonra hiç giymediğini söylüyor. Öyleyse elimizde tecavüzü işaret eden sperm lekeleri var demektir. Bunu DNA testlerine göndermemiz gerekiyor. Tamamdır. Peki bunun hakkında ne düşünüyorsun? Holm açık mavi hastane pantolonunu ve her iki arka cebinin altındaki sürtünme izlerini gösterdi. Bu ne? Yıkayarak hiçbir şekilde çıkmayan bir şey. PSG denilen nonilfenol bazlı bir madde. Araba temizleme ürünlerinde ve başka şeylerde kullanılıyor. Belli ki üzerine oturmuş. Sadece oturmamış. Lekeler kumaşın en derinine kadar işlemiş. Üzerine sürtünmüş. Hem de sertçe. Aynı böyle. Kalçalarını ileri geri oynattı. Anladım. Neden olduğuna dair tahminin var mı? Beit gözlüğünü taktı ve zihninde canlanan şeyi söyleyebilmek için ağzını şekilden şekile sokup sonunda vazgeçen Holm'a baktı. Giysi üzerinden sevişme olabilir mi? Diye sordu Beit. Evet dedi Holm rahatlayarak. Anladım. Peki hastanede çalışmayan bir kadın nerede ne zaman hastane üniforması giyip üzerine PSG bulaştırarak sevişmiş olabilir? Çok basit dedi Bjørnholm. Boş bir PSG fabrikasında gece biriyle buluşarak. Bulutlar dağılmıştı ve bir kez daha her şeyin hatta gölgelerin bile fosfora bulanarak donup kaldığı o büyülü mavi ışığa boğulmuşlardı. Kolka yatmaya gitmişti ama Harry Finlandiya'nın gözleri açık ve tüm duyuları tetikte bir şekilde yatağa uzandığından emindi. Kaja çenesini eline dayayarak pencerelerin başında oturmuş dışarı bakıyordu. Sadece elektrikli regülatörler çalıştığı için beyaz kazağını giymişti. Kulübede iki kişi varken bacadan devamlı duman çıkmasını şüphe uyandırabileceğini düşünmüşlerdi. Hong Kong'un yıldızlı gökyüzünü özlediysen dışarı bak dedi Kaja. Orada hiç bir yıldızlı bir gökyüzü hatırlamıyorum dedi Harry bir sigara yakarak. Hong Kong'un özlediğin hiçbir şey yok mu? Li Yuan'ın eriştesi dedi Harry. Her gün özlüyorum. Bana aşık mısın? Sesini biraz alçaltarak sormuştu soruyu. Saçını elindeki lastikle toplarken dikkatlice ona baktı. Harry hislerini dinledi. Şu anda değil. Kaja güldü. Yüzü şaşkın bir hal aldı. Şu anda değil mi? O ne demek? Burada olduğumuz müddetçe ruhumun o kısmı kapalı kalacak demek. Kaja başını iki yana salladı. Sen arızalı birisin Hon. Harry çarpık bir tebessümle bak ona hiç şüphe yok dedi. Peki buradaki işimiz dedi Kaja saatine bakarak 10 saat sonra. Bittiğinde ne olacak? Harry elini Kaja'nın masada duran elinin yanına koydu. O zaman belki sana tekrar aşık olabilirim. Tabii o zamana kadar aşık olmamıştım. Kaja ikisinin ellerine baktı. Harry'nin elinin ne kadar büyük olduğunu gördü. Ve kendisinden çok daha biçimsiz. Harry'nin elleri bembeyaz ve eğri büğrüydü. Her yanında kalın kan damarları dolanıyordu. O halde işimiz bitmeden de bana aşık olabilirsin öyle değil mi? Elini elinin üzerine koydu. İş daha erken biterse demek iste. Kaja birden elini çekti. Harry şaşırarak ona baktı. Kastettiğim şey dinle. Harry nefesini tuttu ve dinledi ama hiçbir şey duyamadı. Ne duydun? Arabaya benziyordu dedi Kaja pencereden dışarı bakarak. Ne düşünüyorsun? O pek olası değil dedi Harry. Kışın açık olan en yakın yolla aramızda 10 kilometreden fazla var. Helikopter olabilir mi? Yakar motosikleti. Benim abartılı hayal gücüm olamaz mı diyerek iç geçirdi Kaja. Şu anda duymuyorum. Belki de hiç olmadı. Kusura bakma insan korktuğunda biraz fazla hassas olabiliyor. Harry ayağa kalkarak hayır dedi. Gerektiği kadar korkuyorsun ve gerektiği kadar hassassın. Bana ne duyduğunu anlat. Tabancasını koltuk altı kılıfından çıkardı ve ikinci pencereye gitti. Hiçbir şey diyorum ya. Harry pencereyi hafifçe araladı. Senin kulakların benden daha iyi. Dışarısını dinle. Harry. Şşş. Gel ve şuraya otur Harry. O burada dedi Harry kendi kendine konuşur gibi kısık bir sesle. Artık burada. Harry şimdi de sen aşırı hassas davranı. Büyük bir gümbürtü koptu. Gök gürültüsü gibi cılız, derin, yavaş ve uzaklardan geliyordu. Ne var ki Harry hava 0 derecenin altında yediyken, hiç bulut yokken nadiren gök gürleyeceğini biliyordu, nefesini tuttu. Ve sonra tekrar duydu. Patlamaya benzemeyen bir gümbürtü daha. Ancak bu seferki bas hoparlöründen çıkıp havada hareket eden, insanın midesinde hissettiği ses dalgaları gibi düşük frekanslıydı. Harry bu sesi daha önce sadece bir kez duymuştu ama hayatı boyunca unutmayacağını biliyordu. Çığ diye bağırdı ve Kolka'nın dağ yamacına bakan odasına koştu. Çığ. Odanın kapısı açıldı ve Kolka tamamen uyanık halde belirdi. Yerin sallandığını hissedebiliyorlardı. Büyük bir çığdı. Kulübenin bodrumu olsa bile Harry oraya ulaşamayacaklarından emindi. Çünkü Kolka'nın arkasında bir zamanlar pencere olan camı parçalanarak çığın yarattığı hava akımı ile içeri uçtuğunu gördü. Harry gümbürtünün arasından "elimi tutun" diye bağırdı ve bir elini kaşaya, diğerini Kolka'ya doğru uzattı. Çığ önce nefes verip şimdi alıyormuş gibi kulübenin içindeki havayı dışarı çekerken ikisinin de ona doğru koştuğunu gördü. Kolka'nın elini sımsıkı tuttuğunu hissetti ve kaşanın elini bekledi. Ardından kardan oluşan bir duvar kulübeye vurdu. Bölüm 58 Kar. Kulağı sağır eden bir sessizlik ve zifiri karanlık vardı. Harry kıpırdanmaya çalıştı, imkansızdı. Vücudu adeta alçıyla kaplanmıştı, tek kolunu bile oynatamıyordu. Aslında babasının ona söylediği şeyi yapmıştı. Hava boşluğu açmak için elini yüzünün ortasına getirmek. Ama o boşlukta hava olup olmadığından bile emin değildi. Nefes alamıyordu çünkü. Sebebini de gayet iyi biliyordu. Konstriktif perikardit. Olaf Hall'un söylediğine göre göğüs ve diyaframın kar yüzünden birbirine yapışması ve böylece akciğerin çalışamaz duruma gelmesi. Bir başka deyişle kandaki yaklaşık 1 litre oksijenle idare etmek zorunda kalmak ve dakikada ortalama çeyrek litre oksijen tüketilirse 4 dakika içinde ölmek. Panik baş göstermişti. İçine hava çekmesi, nefes alması şarttı. Vücudunu germeyi denedi ama kar bir boğa yılanı gibi onu daha da fazla sıkarak karşılık verdi. Panikle başa çıkması, rahatlayıp düşünmesi gerektiğini farkındaydı. Ve bunu şimdi yapmalıydı. Dışarıdaki dünya varlığına son vermişti. Ne yer çekimi ne de sıcaklık vardı artık. Altında ya da üstünde ne olduğu ya da ne kadardır karın içinde durduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Babasından öğrendiği başka bir şey dönmeye başladı kafasında. Yolunu bulmak ve ne tarafa doğru yattığını öğrenmek için ağzından tükürük çıkartıp yüzünün neresine doğru aktığını hissetmesi gerekiyordu. Dilin damağında gezdirdi, ağzını kurutan şeyin korku ve adrenalin olduğunu biliyordu. Dudaklarını araladı ve önünde duran parmaklarını kullanarak ağzına biraz kar soktu. Karı çiğnedi, ağzını yeniden açtı ve eriyen buzu dışarı akıttı. Burun delikleri suyla dolunca birden paniğe kapıldı ve çırpındı. Ağzını kapattı ve burnuna giren suyu sümkürdü. Ciğerlerinde kalan havayı da, birazdan ölecekti. Su ona baş aşağı durduğunu söylüyordu. Olduğu yerde çırpılması ise hareket etmesinin imkansız olduğunu. Yeniden çırpındı. Tüm bedenini kasıp var gücünü kullandı ve karın az da olsa oynadığını hissetti. Sonra biraz daha. Konstriktif perikarditin etkisinden kurtulmak için yeterli olur muydu? Derin bir nefes aldı. Azıcık hava girdi ciğerine, yetmezdi. Beyni şimdiden oksijensizliği tatmaya başlamış olsa da babasının Lesya'da geçirdikleri Paskalya bayramında söylediklerini net bir şekilde hatırlıyordu nedense. İnsan bir çığın içinde yeterince nefes alamadığında oksijensizlikten değil, kanındaki fazla karbondioksitten ölürdü. Diğer eli bir şeye değdi. Tel örgüyü andıran sert bir şeye. Olaf Hall'un kelimeleri zihninde yankılandı. Karda köpek balığı gibisindir. Hareket etmezsen ölürsün. Kar içeri hava girecek kadar gevşek olsa da ağzından ve vücudundan yayılan ısı zamanla etrafında bir buz tabakası oluşturur. Böylece içeri hava girmez ve nefesindeki zehirli karbondioksit dışarı çıkamaz. Bir nevi kendine buzdan bir tabut yapmış olursun, anladın mı? Evet baba, ama biraz abartmıyor musun? Burası Lesya, Himalayalar değil. Annesinin mutfaktan gelen kahkahasını duydu. Harry tüm kulübenin karla dolduğunu biliyordu. Tepesinde çatı olduğunu ve o çatının yukarısında daha fazla kar olduğunu da. Kaçış yoktu. Zaman daralıyordu. Her şey burada sona erecekti. Bir daha uyanmamak için dua etmişti. Bu bir defa bilincinin geri gelmemesi için. Baş aşağı sarkıyordu. Başı patlayacakmış gibi zonkluyordu. Tüm kanı oraya dolmuş olmalıydı. Onu uyandıran kar motosikletinin sesi oldu. Kıpırdamamaya çalıştı. Önce bunu denemiş, çırpınarak ve vücudunu kasarak kurtulmaya çalışmıştı. Ama bu çabasından çabucak vazgeçmişti. Uzun zamandır hissetmediği, artık gövdesinden sarkan iki et parçasından farkı kalmayan bacakları değildi bunun sebebi. Sesti. Yırtılan et ve liflerin debelendikçe ayrılıp kopan kasların, ambarın çatısına bağlı zincirlerin gürültüsüydü. Boynuzlarını yere saplayacakmış gibi duran, arka bacaklarından asılmış bir geyiğin donuk gözlerine baktı. Avlanırken öldürmüştü onu, kadını vurduğu tüfekle vurmuştu. Karda ilerleyen gıcırtılı ayak seslerini işitti. Kapı açıldı ve içeriye ay ışığı doldu. Hayalet yine gelmişti. Tuhaf olan şu ki ona bakan bu ters suratı ne olduğundan ilk defa şimdi emin olmuştu. "Gerçekten sensin," diye fısıldadı. Ön dişleri olmadan konuşabilmesi garipti. "Bu sensin değil mi?" Adam arkasına geçip ellerini çözdü. "Beni affedebilir misin oğlum? Yola çıkmaya hazır mısın? Hepsini öldürdün değil mi?" "Evet," dedi hayalet. "Gidelim." Harry sağ eliyle karı kazdı. Ne olduğunu anlayamadı, bir tel örgüye sıkışan sol eline ulaşmaya çalıştı. Zihninin bir kısmı burada tutsak kaldığını, aldığı her nefeste ölüme bir adım daha yaklaştığından zamanla saniyelerle yarışmanın anlamsız olduğunu söylüyordu. Tek yaptığı acısına uzatmak, kaçınılmaz sonu ertelemekti. Diğer sesse hiçbir şey yapmadan ölmektense çabalayıp ölmeyi yeğlediğini tekrarlıyordu ısrarla. Diğer eline ulaşmayı başardı ve sağ elini tel örgünün üzerine koydu. İki elini de dayayıp itmeye çalıştı ama teli oynatamadı bile. Nefesinin şimdiden ağırlaştığını, karın pürüzsüz bir hal alıp buzla kaplı mezarını hazırladığını hissedebiliyordu. Bir saniyeliğine başı döndü. Bunun zehirli hava soluduğunun ilk göstergesi olduğunu biliyordu. Çok geçmeden üzerine bir rehavet çökecek, beyni sezen sonuna yaklaşan bir otel gibi odalarını tek tek kapatacaktı. Şimdiye dek Chungling konaklarında geçirdiği en kötü geceler dahil olmak üzere hiç tatmadığı bir duyguyla doldu içi. Ezici bir yalnızlık. Tüm yaşam arzusunu bir anda yok eden öleceğinin kesinleşmesi değil. Burada bir başına sevdikleri olmadan ölüp gidecek olmasıydı. Babası, kardeşi Oleg, Rakel. Az sonra beklediği o rehavet hissi geldi. Bunun ölüm demek olduğunu bilse de kara eşelemeyi bıraktı. Ölümün karşı konulmaz ve davetkar kollarını bırakıyordu kendisini. Pes etmek varken neden karşı koyacaktı, neden savaşacaktı, neden acı çekmeyi seçecekti ki? Her zaman yaptığından farklı bir şey tercih etmek niyeydi? Gözlerini kapadı. Bir şey fark etti. Tel örgü. Izgaraydı bu. Şöminenin ızgarası. Üzerinde taştan yapılmış baca vardı. Çağa dayanabilen tek bir şey, karın giremediği tek bir yer varsa o da bacaydı. Teli yeniden itmeyi denedi. Bir milim bile kıpırdamıyordu. Parmakları teli tırmalıyordu artık. Güçsüzlerdi. Boyun eğmiş. Kaderi çizilmişti. Sondu burası. Karbondioksitten zehirlenen beyni bu durumu bir mantığa oturtmuştu ama nasıl olduğunu bilmiyordu. Kabullenmişti sonuçta. Tatlı ve sıcak bir uykunun onu sarıp sarmalamasına izin verdi. Kendini sükunete ve özgürlüğe bıraktı. Parmakları telin üzerinde gezindi. Sert ve sağlam bir şeye değdi. Bir kayağın ucuna, babasının kayağına. Aklından geçenlere direnmedi. Elini babasının kayağının üzerine koyarak yalnızlığını biraz olsun azaltmıştı. Artık birlikte ölümün krallığına gidebilirlerdi. O son dik yamacı aşabilirlerdi. Mikael Bellman önünde duran şeye baktı. Daha doğrusu önünde durmayan şeye. Görünmüyordu çünkü. Kulübe yok olmuştu. Kar mağarasından bakıldığında kocaman beyaz bir kağıdın üzerindeki minik bir çizime benzetmişti orayı. Uzaklardan gelen o gümbürtüyü ve çatırtıyı duymadan önceydi bu elbette. Dürbünün eline aldığında etraf yine sessizdi. Sadece uzaktaki Hallings Carvet sıra dağlarının dönen gecikmeli bir yankı kalmıştı geriye. Dürbünü yüzüne tutup dağın eteğine baktığında kör olmuştu sanki. Birisi kağıttaki çizimi silmiş gibiydi. Huzurlu ve masum bir beyazlıktan başka bir şey yoktu. Kafası almamıştı önce. Koca kulübe nasıl kara gömülebilirdi ki? Böylece kayaklarını ayaklarına geçirmiş ve 8 dakika sonra çığın düştüğü yere varmışlardı. Ya da 8 dakika 18 saniye sonra. Saati not almıştı. O bir polisti. Arkalarında bir sesin "Tanrım, bu çığın alanı 1 kilometre kare var" diye bağırdığını duydu. Ve fenerlerinden yayılan cılız sarı ışığın karda gezinişini izledi. Az sonra telsizi çıtırdadı. Arama kurtarma merkezi helikopterlerinin 30 dakika içinde geleceğini söyledi. "Tamam." "Çok uzun," diye düşündü Bellman. Okuduğu bir yazıyı hatırlamaya çalıştı. Yarım saat karın altında kalıp sağ çıkma olasılığı kaçtı, 1/3 mi? Yarım saat sonra gelip ne yapmayı düşünüyorlardı ki? Sonar cihazlarını kara saplayıp kulübeden geriye kalanları bulmayı mı? "Teşekkürler, tamam." Erdal yanına geldi. "İyi haber. Alda 2 kurtarma köpeği varmış. Şimdi Usta Oset'ten getiriyorlar. Usta Oset'in bölge polisi Krongli evde değilmiş. Daha doğrusu telefona cevap vermiyormuş. Ama otelde kar motosikletli bir adam varmış ve köpekleri buraya getirebileceğini söylemiş." Isınmak için kollarını salladı. Bellman altlarında duran kar yığınına baktı. Kaja orada bir yerdeydi. "Buraya ne sıklıkla çığlığı düştüğünü söylediler mi?" "10 yılda 1"" dedi Erdal. Bellman topuklarının üzerinde yaylandı. Milano kara saplanan kayak batonlarıyla yürümeye çalışan diğerlerini yönlendiriyordu. "Köpekler ne zaman geliyor?" "40 dakikaya. Bellman başını oynattı. Köpeklerin hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini biliyordu. Geldiklerinde çığın üzerinden neredeyse 1 saat geçmiş olacaktı. Daha arama çalışmalarına başlamamışken onları sağ kurtarma şansları onda birden az olacaktı. 1,5 saat sonra ise tamamen 0. Yolculuk başlamıştı. Bir kar motosikleti sürüyordu. Elmaslar saçılmış bir gökyüzü kollarını açıp onu çağırıyormuş gibi hem ışık hem karanlık geliyordu üzerine. Arkasında adamın, yani hayaletin karda dikilerek beklediğini, yanmış, alazlanmış, kabarcık dolu sırtına bir silahın dürbününden baktığını biliyordu. Ama hiçbir mermi ulaşamazdı artık ona. Özgürdü. Eskiden beridir izlediği yoldaydı. Gitmek istediği yere gidiyordu. Kadın da oraya bu yolu kullanarak gitmişti. Artık bağlı değildi. Hatta ellerini ve ayaklarını oynatabilse selede doğrulup gaz kolunu çevirebilir, daha bile hızlı gidebilirdi. Yıldızlı gökyüzüne doğru yol alırken içini bir mutluluk kapladı. Ayrım sonu sayfa 447.